Ayrı bir mi? Ya adalet, ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 192. Bu kadar derin toplumsal güvensizlik doğal olarak hayatın hiç ummadığınız alanlarına da sirayet ediyor. Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci 2022'de tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmada yetişkinlere toplumsal ilişkiler bakımından önemli bazı alanlarda somut sorular yöneltilmiş. Çıkan sonuçlar gerçekten ibretlik. Yetişkinler arasında toplumsal kamplaşmanın geldiği nokta şu. Kızının karşı görüşten biriyle evlenmesini istemeyenlerin oranı %83. Karşı görüşten biriyle ortak iş yapmak istemeyenlerin oranı %78. Karşı görüşten biriyle komşu olmak istemeyenlerin oranı %76. Çocuklarının karşı görüşten birinin çocuklarıyla arkadaş olmasını istemeyenlerin oranı %74. Karşı görüşten kastedilenin bizde siyasal ya da dinsel manada farklı anlamları olabilir. Ama yorum ne olursa olsun sonuç aynı yere çıkıyor. Kamplaşmanın toplumsal birliği tehdit edecek boyutta olduğunu biliyoruz. Ama görünen o ki bu da yetmiyor. Kendi kamplaşmış hayatımızı çocuklarımıza da dayatmaya başlamışız. Peki gençler bu işe ne diyor? Nüfusun yarısı genç olan bir ülkede herhangi bir konuda fikir yürütmeden önce gençlerde de ayrıca bu konuda bir veri almak için yine Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Profesör Doktor Emre Erdoğan liderliğinde TÜBİTAK tarafından desteklenen kapsamlı bir araştırmayı kullandı. Gençler arasında toplumsal kamplaşmanın geldiği nokta şu. Kızlarının öteki gruptan birisiyle evlenmesini kabul etmeyen gençlerin oranı %90. Ötekilerle iş yapmak istemeyen gençlerin oranı %84. Ötekilerle komşu olmak istemeyen gençlerin oranı %80. Çocuklarının ötekilerin çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemeyen gençlerin oranı ise %84. Manzara gayet net. Birbirimize güvenimiz sarsılmış durumda ama beterin beteri var. Hala her şeye rağmen bu toplumda ötekine güvenen, ötekiyi de iş tutmak isteyen bir maya var. Onların yüzü suyu hürmetine bir arada duruyor, arada bize benzemeyen birilerine sıcak bir dokunuşta bulunabiliyoruz. Beni önümüzdeki dönemde en çok kaygılandıran sorulardan biri bizim içinde yaşadığımız bu güvensizlik ortamının siyasal kamplaşma sonucu daha da beter olma olasılığı. Kaygımın nedeni ise şu, Kentel ve ekibi katılımcılara ülkede ayrılığa en çok yol açan konuları sormuş. Ortaya bir anlamda Türkiye'nin kamplaşma haritası çıkmış. Halkın neredeyse üçte biri 15 Temmuz Kürt sorunu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden ayrıştığımızı düşünüyor. Diğer toplumsal ayrışma gerekçeleri arasında gezi protestoları, 12 Eylül darbesi, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları ve 28 Şubat yer alıyor. Liste uzun ve gördüğünüz gibi her kesimi ötekileştirmeye müsait. Bu şu demek, Türkiye'deki güvensizlik ortamından istifade ederek bu listedeki herhangi bir konu üzerinden toplumu kamplara ayırarak onları sefalete mahkum etmek zor bir iş değil. Bu bölüm içinde de örneğini verdiğim üzere bugünkü sosyal medya ortamında toplumları karıştırmak çok ucuz bir iş. Her birimizin kendi yankı odasında yaşadığı sosyal medya ortamı manipülasyona son derece açık. Bireylerin sadece kendi görüşlerini duyabildikleri ve sadece kendisine benzeyenlerle irtibat halinde olduğu bu yeni medya ortamında farklı seslere ulaşmak, onları tanımak ve anlamak giderek zorlaşıyor. Toplumsal güvensizliğin hüküm sürdüğü bir iklimde tek yapmanız gereken yukarıdaki listeden bir konu seçip insanları birbirine düşürmek. O nedenle hem beşeri hem ekonomik anlamda sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmemiz için yol, köprü kadar toplumsal güven inşa projelerine de ihtiyacımız var. Çözüm güven köprüsü. Önümüzde birikmiş toplumsal ve ekonomik sorunları atacağımız yapısal reform adımlarını bu kamplaşmış halimizle başarıyla sonuca ulaştıramayız. Türkiye'nin birikmiş sorunlarını çözebilmesi için birbirinden çok farklı yerlerden gelen insanların bir araya gelmesi ve işbirliği yapması gerekiyor. Bu adımı atmak maalesef her zamankinden çok daha zor. Zira yeni sosyal medya teknolojilerinin de desteğiyle var olan toplumsal farklılıklar üzerinden ön yargı ve nefret üretmek her zamankinden çok daha kolay. Bu kamplaşmış zemin popülist demagoglara toplumu karıştırmak için sınırsız olanak sunuyor. Amerika'da Trump seçiminde, İngiltere'de Brexit referandumunda ve İsrail'den Brezilya'ya pek çok diğer seçimde gördüğümüz bir senaryo var. Önce kurumlara güven zedeleniyor, sonra da boşalan zemini gruplar arası çatışmayı körükleyen söylemler istila ediyor. Sonuç her seferinde artan kamplaşma oluyor. İşte tam da bu nedenlerle Türkiye'nin hem yakın çevresindeki ülkelere hem de dünyadaki gidişata bakarak zedelenmiş toplumsal güven karnesini düzeltmesi için kurumlara olan güveni sağlaması, farklı gruplar arası diyaloğu arttırması gerekiyor. Toplumsal güven inşa eden siyaset. Kamplaşmayı ortadan kaldırmak elbette mümkün değil ama kamplaşmayı azaltıcı bir söylemin öncelikle siyasilerden başlayarak topluma yayılması şart. Tarihten pek çok örnekle biliyoruz ki toplumsal güvensizliğin arttığı ortamlarda siyaset kurumu hem yapıcı hem de yıkıcı bir rol üstlenebiliyor. Türkiye bunu her seçim dönemi zaten yaşayarak biliyor. Pek çok ülkenin aksine bizde son 10 yılda çok seçim oldu. Bu kadar sık seçim yapılan ve her seçimde rakipleri bu kadar düşmanlaştıran bir iklimde tansiyonu düşürmeden hiçbir meselede bir araya gelemeyiz. Peki bu nasıl olacak derseniz hemen söyleyeyim. Toplumsal güvenin yeniden tesis edilme görevi siyasetçilerin insafına bırakılmayacak kadar kritik bir konu. Dünya siyasi tarihi kendi toplumlarını birbirine düşman ederek yükselen siyasetçiler albümü. Sonuçta siyasetçinin amacı toplumda en yüksek desteği almak. O desteği almanın en kolay yolu toplumda var olan etnik, dinsel ya da bölgesel farkları kaşımak ise siyasetçi onu yapacaktır. İster Hitler'i örnek alın, ister Trump'ı, ister Netanyahu'nun seçim zaferlerine bakın, ister Brezilya'dan Filipinlere, dünyanın her yerinde iktidara gelen popülist liderlere. Hepsinin ortak özelliği toplumda zaten var olan gruplar arası yaraları kaşımak, kaşımakla kalmayıp o yaraları kanatmak. Her ne kadar saydığım liderlerin her biri yönettiği ülkelere büyük bedeller ödetmişlerse de bu onların sandıktan zaferle çıktığı gerçeğini değiştirmez. İşte benim de odaklanmak istediğim nokta orası. Siyasetçileri terbiye edeceğimiz tek yer sandık. Eğer Türkiye'de toplumsal güveni arttırmak istiyorsak, farklı kesimlerden gelenlerin bir arada huzur içinde yaşamasını, birlikte çalışıp ülkenin temel sorunlarına birlikte çözüm bulmasını istiyorsak, bizi farklı kimliklerimizden dolayı birbirimize düşman eden siyasetçilerden uzak durmalıyız. Ya da tersinden söyleyeyim. Eğer toplumu ayrıştıran siyasetçileri sandıkta ödüllendirirsek, ülke biraz daha kamplara ayrılmış olacak. O ayrışma sonucu olarak da sorunlarımız biraz daha içinden çıkılmaz bir hal alacak. O nedenle sadece Türkiye'deki toplumsal güvenin inşa edilmesi için değil, aynı zamanda ülkenin önünde birikmiş sorunların çözümü için de sorumluluk biz seçmenlere düşüyor. Ya toplumsal güveni tercih edeceğiz ya da sefalete giden yolda nefret ettiklerimizle birlikte ilerleyeceğiz. Toplumsal güven inşa eden hukuk. Türkiye'nin toplumsal güveni kalıcı bir şekilde var etmesinin yolu yeni bir toplumsal sözleşme imzalatmaktan geçiyor. Kan bağının ötesinde, cemaatleşmenin ötesinde, parti üyelik kimliğinin ötesinde bir bağ, anayasal eşit yurttaşlığa ihtiyacımız var. TEPAV'dan araştırmacı Esen Çağlar'ın 2015'te ortaya koyduğu gibi, bir ülkede hukukun üstünlüğü arttıkça o ülkede toplumsal güven de artıyor. Farklı kimliklerden, farklı kökenlerden, farklı sosyal sınıflardan gelen bireyler ancak bir yasal güvence altında kendilerini güvende hissediyorlar. Eşit yurttaşlığın gereklerinden birisi herkese eşit fırsat vermekse, diğerleri bu farklardan dolayı ayrımcılığı cezalandırmaktır. Bu anlamda modern dünyada kullanılan araçlardan biri nefret suçu uygulamasıdır. Bugün hukukun üstün olduğu bir ülkede bir kişiye cinsiyetinden, dininden, mezhebinden, etnik kökeninden ya da siyasi görüşünden dolayı ayrımcılık yapmak nefret suçu sayılıyor. Bu yasal güvence sayesinde istihdama girişten devlet ihalelerinde herhangi bir kişiye ait olduğu kimlikten dolayı ayrıcalık sunmak da suç kapsamına giriyor. Türkiye eğer tüm yurttaşlarının toplumsal huzurunu dert ediyorsa çözümü ortak ve adil yurttaşlık temelli yeni bir toplumsal çerçevede aramalıdır. Hukukun üstünlüğünün tesis edilmediği bir ortamda atılacak diğer adımlar kadük kalacaktır. Toplumsal güven inşa eden eğitim. Türkiye gibi zaten kendi içinde ciddi toplumsal güven krizi yaşayan bir toplumda beşeri ve ekonomik hayatı düzenleyen kuralları hukuksal güvence altına almak çözümün ilk adımıysa ikinci adım muhakkak eğitim olmalıdır. Bir arada yaşamak kendimize benzemeyenle işbirliği içine girmek öğrenilebilir davranışlardır. Tıpkı nefreti öğrendiğimiz gibi empatiyi de öğrenebiliriz. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu ihtiyaç OECD tarafından 21. yüzyılın temel becerilerinden biri olarak görülüyor ve eğitim müfredatlarına konuluyor. Grup halinde problem çözme becerisini başta çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Bunun yolu da eğitim sistemindeki bireysel öğrenme süreçlerinin yanına grup halinde problem çözme becerisini katmaktan geçiyor. OECD'nin açıkladığı ortaklaşa problem çözme testi sonuçlarına göre 15 yaşındaki gençlerin ortaklaşa yani takım halinde problem çözebilme becerisinde son sıralarda yer alıyoruz. Anadolu'nun kadim imece kültürünü eğitim müfredatımıza kazandırmanın yaratıcı yollarını bulmalıyız. Hayatın bu kadar karmaşıklaştığı bir dönemde geçmişte var olan ama kent yaşamıyla terk ettiğimiz bu beceri setine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Okullarda müfredattan test süreçlerine kadar her alanda bireysel öğrenmenin yanına grup halinde problem çözme becerisini koymalıyız. Bunun yolu anaokulundan itibaren her aşamada grup halinde yapılacak projeler geliştirmekten geçiyor. Hatırlayanlarınız olacaktır. Eskiden bizim müfredatta yaygın bir şekilde kümeler pratiği vardı. Tek başına yapılan ödevler yerine grup halinde çalışılarak yapılacak proje bazlı yeni bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Eğitim yoluyla toplumsal güven inşa projesinin bir ayağı da müfredatta farklı kimliklerin ve kültürlerin tanıtılmasında yatıyor. Türkiye'de her grup geçmişten gelen travmalarla farklı kesimler hakkında hurafelerle yetişti. Sosyal medya o hurafelere modern safsatalar ekledi. Toplumsal huzur için eğitimde çocuklarımıza farklılığın bir zenginlik olduğunu gösteren, farklı kesimlerin tarihini ve geleneklerini ön yargılardan uzak bir şekilde aktaran kapsayıcı bir müfredata ihtiyacımız var. Kentel'in araştırmasında görüyoruz, böyle bir müfredata destek %72 seviyesinde. Toplumsal güven inşa eden girişimcilik. Bu bölümün başından itibaren toplumsal güvenin aynı zamanda ekonomik bir kavram olduğunun altını çiziyorum. O nedenle çözüme odaklanırken özellikle bu alanda bir takım adımların atılması gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Yıllarca girişimcilik ekosisteminde hem mentorluk hem de bir kuluçka merkezinde jüri başkanlığı yaptım. Yıllar içinde 50 bine aşkın girişimci başvurusunu inceleme fırsatım oldu. Bütün bu deneyimlerden aldığım en temel ders şu, gençlerimizin yeni bir girişim ya da startup kurma sürecinde en fazla zorlandıkları nokta, kurucu ortak bulmak, bulduğu ortakla uzun soluklu işbirliği yapmak, bunun temel nedeni de güvensizlik. Evrimsel olarak elbette herkes en çok kendisine benzeyenle iş yapmaya koyuluyor. Öyle olunca da ortaklaşa iş yapanların sayısı artıyor ama yaratıcı fikir artmıyor. Zira zor olsa da yenilik farklılıklardan doğuyor. Artık ne mağarada yaşıyoruz ne de köyde. Modern dünyada ancak bize benzemeyenlerle bir araya geldiğimiz zaman işbirliğinden yaratıcı bir sonuç çıkıyor. Bu kural özellikle girişimcilik için geçerli. O nedenle Türkiye eğer girişimciliği teşvik etmek istiyorsa atması gereken öncelikli adımlardan biri farklı kesimlerden gelen girişimcileri bir arada tutacak platformlara destek vermek olmalıdır. Gençlerimizi kendilerinden farklı olan gençlerle bir araya getirmek ve onlara kendilerine benzemeyene güvenebilecekleri yeni olanaklar sunmak zorundayız. Toplumsal güvene ancak bu tarz ortak yaşama fırsatları sunarak arttırabiliriz. Söylemle değil, eylemle. Özetle, Türkiye'de toplumsal güven zayıflamış, gruplar arası kamplaşma artış trendine girmiş durumda. Biriken sorunlarımızı çözebilmek için yeniden bir araya gelmeye, sorunları ortaklaşa çözmeye ihtiyacımız var. Bu amaçla öncelikle siyaset grubunu seçmenler olarak diyaloğa zorlamalıyız. Ardından da siyasal anlamda düşen tansiyonun etkisiyle başta hukuk alanı olmak üzere eğitimden girişimciliğe pek çok alanda farklı kesimlerden gelen insanların bir arada yaşamasının önünü açmalıyız. Türkiye farklılıkları zengin olarak gördüğü zaman ilerleyecek, farklılıkları nefret unsuru olarak kullandığı ölçüde sefalete mahkum olacaktır. 200 dolara sokak çatışması. Bu bölümü bitirmeden size neden toplumsal güven meselesini bu kadar dert ettiğimi basit ve yaşanmış bir vaka üzerinden anlatayım. Olay ABD'de geçiyor ama dünyanın pek çok yerinde benzerlerinin yaşandığını biliyoruz. Haber çıktığında köşemde de yazmıştım. Teknoloji devleri Facebook, Google ve Twitter toplumu birbirine düşüren içerikleri herkesin gözüne sokmakla suçlanıyordu. Bu şirketlerin algoritmasının nefret söylemini daha sıklıkla kullanıcıların önüne çıkardığı bilinen bir gerçek. Birazdan anlatacağım olay ve pek çok benzer vaka bu şirketlere yönelik soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ama özellikle son birkaç yılda pek çok araştırmacı yazar da benzer vakaların izini bulduğu için artık bu olaylar vakayı adiyeden sayılıyor. Olay ABD eyaleti Texas'ın bir şehri olan Austin'de geçiyor. Albright 2017. Facebook'ta yayınlanan iki ayrı ilanla halk aynı gün ve aynı adreste iki ayrı protesto eylemine davet ediliyor. Birinci eylem daveti Heart of Texas adlı bir gruptan geliyor. Bu grubun şiarı Texas'ın İslamizasyonuna son. Grup Facebook hesabından herkesi 21 Mayıs günü Texas'ta Müslümanlara ait bir kültür merkezinin önünde protesto eylemine çağırıyor. Amerika'yı Müslümanlar ele geçiriyor, gelin bu gidişatı durduralım deniyor. İkinci eylem daveti ise United Muslims of America, Amerika'nın Birleşmiş Müslümanları adlı bir gruptan geliyor. Bu grupta Facebook hesabından bir eylem çağrısı yapıyor. İslami düşünceyi koruyalım başlıklı bu çağrıda Austin bölgesinde oturan herkes 21 Mayıs günü birinci eylemin de yapılacağı İslami Kültür Merkezi'nin önüne davet ediliyor. 21 Mayıs günü geldiğinde kameraların önünde iki grup karşı karşıya geliyor ve bir süre sonra sokak çatışmasına varan kavgalar oluyor. Akşam haberlerini izleyenler şehirlerinde yaşayan iki grubun birbirlerine olan nefretine tanık oluyorlar. Olayın ilginç yanı şu, eylemi planlayan hiç kimse o gün eyleme katılmıyor. Rusya'da yaşayan bir kişi tek başına 200 dolar ödeyerek iki eylemi masa başında planlıyor. Yani ne Heart of Texas ne de United Muslims of America diye bir organizasyon gerçek. Bu iki sözde grup bir Rus ajanı tarafından Amerikan toplumunda var olan bir çatışmayı körüklemek için uyduruluyor. Ve sadece 200 dolarlık bir harcamayla binlerce kilometre ötede yaşayan ama birbirlerine güven duymayan iki grup birbirine daha da düşman oluyor. Toplumsal kamplaşmayı kaşıyan teknoloji. Yukarıdaki mizansenin başarılı olmasının iki koşulu var. İlk olarak bu toplumsal çatışmanın gerçekleşmesi için ortada bir güvensizlik olması gerekiyor. Texas'taki ayrışma noktası İslamofobi. Ruslar bu yarayı kaşıyarak iki grubu rahatça oraya toplayabiliyor. Ama bu tek başına yeter şart değil. Yukarıdaki mizansenin bir toplumsal çatışmaya dönüşmesindeki ikinci yeter şart, pratik ve ucuz sosyal medya araçlarının olması. Eğer Facebook'ta adrese teslim mesaj iletmek bu kadar basit ve hesaplı olmasa, yukarıdaki eylem başarıya ulaşamazdı. Texas örneği bu iki koşul, yani toplumsal güvensizlik ve sosyal medya bir araya geldiğinde komşuyu komşuya düşman etmenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 200.